Ayrım 11.
Venedik'te La Fenice Tiyatrosu'nda Jerusalem Operası'da Maestro Gavezzeni yönetecekti. Verona'da Ayla temsilleri boyunca gece gündüz birlikte çalıştılar. Leyla Venedik'i Jean Villar'la karşılaştığında çok iyi hazırlanmıştı. Jean Villar bu ilk opera denemesinde en az Leyla kadar heyecanlıydı. Karşısında oyunculuk gücü olan bir opera sanatçısı görünce rahatladı. Müziğe sonsuz saygılıydı. Sahne olayının müziği boğmasını istemiyordu. Bu nedenle eseri sahneye koyarken oyunculara, koroya çok az hareket verdi. Sahnedeki görünümü de neredeyse iki boyutlu bir minyatür gibi işledi. Yalın ama görkemli kostümler, iki boyutlu dekor, şancıların hareketsizliği ya da çok az hareketi birleşince bu statik düzende bir müzik patlaması gerçekleşti. Aynı günlerde Venedik'te Uluslararası Türk Sanatları Kongresi yapılıyordu. Kongreye çağrılı bir Türk bilim adamı Metin Ant, Venedik sokaklarında dolaşırken tüm kentin opera afişleriyle donandığını, afişlerde Leyla Gencer adının parladığını gördü. Soluğu La Fenice Tiyatrosu'nda aldı. Metin Ant bugüne dek dünyanın birçok yerinde sayısız opera izlemişti ama ilk kez opera devam ederken, perde sonlarında finale değil, opera sırasında sahneye bir primadonna'ya güller attığı görülüyordu. Metin Ant'la Leyla'yı Ankara'da konserlerde, Konsolos Operası'nda, Viyana'da, La Traviata'da daha önce de izlemişti. Hep mükemmeldi ama bu kez Venedik'te bir farkı vardı. Leyla sahnede ışıl ışıl parlıyordu ve seyirciyi fethediyordu. O söylerken seyirciler ona güller atıyordu. O söylerken dinleyiciler ağlıyordu. Metin Ant'a göre müzikle oyunculuk arasındaki diyalektik, ilişkiyi böylesine sağlam kurabilen çok az sanatçı var dünyada. Leyla rolün derisinin altına giriyor, önce oyunculuğunu fark ediyorsunuz, sonra sesini keşfediyorsunuz. Oynayarak müziği buluyor, müzikle oyunculuğunu pekiştiriyordu. Müzik ile tiyatro arasındaki şarkı söylemek ile oyunculuk arasındaki diyalektik ilişki. Dünyanın her yerinde Leyla Gencer adını ağzıma aldığımda karşımdakiler bu ilişkiyi vurgulayacaktı. Jerusalem, Leyla Gencer'in meslek yaşamındaki önemli kilometre taşlarından biri oldu. İtalya'nın Güç Beğenir bir opera eleştirmeni Alfredo Parente, Leyla'ya bakarsanız Türkleri hiç sevmez, Leyla'dan nefret eder. 25 Eylül 1963 tarihli Il Mattino gazetesinde o güne dek Leyla'yı hiç tutmayan Alfredo Parente şu satırları yazıyordu. Leyla Gencer artık teknik açıdan, biçimsel güven, dramatik bilgi ve yetkinlik açısından yüksek bir düzeye erişmiş gibi geliyor bana. Artık sesini yalın ve ışıldayan bir durulukta kullanabiliyor. Sesi hem güçlü hem aydınlıkla karanlık arasında incelikleri ve kıvrak, berrak geçişlere sahip. Yorumuyla canlandırdığı kişiyi canlı ve tutkulu kılıyor. Güzel ve soylu tavırlarının yanı sıra özellikle son perdedeki beyaz giysileriyle opera kahramanlığı anımsatan bir görüntü kazanıyor. Jerusalem Operası La Fenice Tiyatrosu'nda 3 mevsim boyunca ayrıca Münih, Wiesbaden'de turneye götürülüyor. La Fenice Türk sopranoyu bağrına basmıştı. Bundan böyle ondan kolay kolay uzak kalamayacaktı. Kendi de kabul ediyordu. 1963-64 yılları. Benim büyük gelişme gösterdiğim, her açıdan mükemmeli yakaladığım yıllar. Bu yıllar aynı zamanda Verdi yıllarıydı. 1963 ve 1964 yıllarında Verdi'nin şu operalarını yorumladı Leyla Gencer. Trieste'da La Battaglia de Legnano, Scala'da ve Verona'da Aida, Venedik'te Jerusalem, Scala'da Don Carlo, Bologna'da La Forza del Destino, yine Scala'da Macbeth, Buenos Aires'te Simon, Boccanegra, Rio de Janeiro'da La Traviata, Chicago'da Don Carlo, New Orleans'ta Il Trovato, Roma'da Il Vespir, Scalina, Venedik. Mutluydu Leyla Gencer. Başarıdan başarıya uçuyordu. Onu hiç sevmeyen, Türklerden nefret eden eleştirmenler bile artık önünde eğilmeye başlamışlardı. Mutluydu Leyla Gencer. Venedik'teydi. Yeryüzünün bu belki en güzel kentinde yaşamın, başarının tadını çıkarıyordu. Kentin o dillere destan Gritte Sarayı Oteli'nde kalıyor. Gondollar geçidinden sulara yansıyan mutluluğunu izliyor ve kentin her gün yeniden keşfedilişini görüyordu. Bu kent bir kültür hazinesiydi. Daha önce de gelip burada La Fenice Tiyatrosu'na temsiller vermişti ama bu kez başkaydı. Bu kez rehberi Maestro Gavezzini'ydi. Onun izinde kenti ve İtalyan klasik sanatını yeniden keşfetti. Hangisi hoca, hangisi öğrenci pek ayırt edilmese de olsun, hem zaten ne fark eder ki? O görkemli kiliseleri, sarayları, dukalar sarayını, Kesadora'yı, galerileri, kemerleri, köprüleri, alanları sanki ilk kez görüyordu. Gotik sanatın inceliklerine dalıp gidiyorlardı. Dante'yi yeniden okur gibiydi. Tiziano'yu, Tintoretto'yu yeniden aşık oluyordu. İtalyan lisesindeki küçük kız orada öğrendiklerini, duyduklarını şimdi kendi gözleriyle görüyordu. Maestro Gavazzini anlatınca, onunla birlikte görünce her şey yepyeni ve çok güzel oluyordu. Venedik'te sık sık anımsadı. Çok kısa bir süre önce Verona'da yaşadığı o kıskançlık öyküsünü. Hemen anımsayışında içinde kıs kıs gülmekle kalmıyor, sanki keyif alıyordu. Belki de yanılıyorum, belki de o bana sonradan bir olay gibi anlattı. Belki de keyif aldığını ben düşledim. Leyla İngiltere'de, Glyndebourne Festivali ve Royal Albert Hall'dan 16 temsil. Figaro'nun düğün operasını söylemiş, pür telaş Verona'da Aida temsillerine yetişmişti. Aida Leyla'nın 20 bin kişilik Verona arenasındaki ilk Aida'sını Tullio Serafin yönetiyor. Verona'ya varır varmaz süslenip püslenip doğru tiyatroya, arenaya. Aynı sırada Gavazzini de Verona'da. O da başka bir opera yönetiyor. Gavazzini ve Serafin Leyla'yı sevinçle karşıladılar. Serafin atik davranıp Leyla'yı derhal akşam yemeğine davet etti. Öyle ya, tiyatroda kalıp bütün akşam Gavazzini'yi dinlemenin alemi mi var? Yemek boyunca Serafin, yarın sabah provamız var. Zaten siz çok yorgun olmalısınız dedikçe Leyla, evet maestro, çok yorgunum diye onayladı. Erkenden uyumalısınız. Evet maestro, erkenden uyumalıyım. Çok dinlenmelisiniz. Evet maestro, çok dinlenmeliyim. Hemen uyumalısınız. Peki maestro, hemen uyumalıyım. Acı bir yemek ve maestro Serafin Leyla'yı oteline götürür. Leyla odasına çıktı. Aradan 10 değil 5 dakika geçmesini bekledi. Ve yine sokağa fırladı. Doğru arenaya, maestro Gavazzini'nin çalışmakta olduğu tiyatroya. Ertesi sabah kıyamet koptu. Tullio Serafin öfkeden tir tir titriyordu. Siz beni dinlemediniz, siz bana yalan söylediniz. Hemen uyuyacağım deyip tiyatroya gittiniz. Bunu bana nasıl yaparsınız? Onu bana tercih ediyorsunuz. Leyla'yı otele bıraktıktan sonra koca maestro köşedeki sütunun arkasında gizlenip beklemişti. Çok değil, 5 dakika beklemesi yetmişti. Tullio Serafin öyle kızdı, öyle öfkelendi ki hastalandı, yatağa düştü. O akşam Verona Arenası'nda durumu kurtarmak için Aida Operası'nı Maestro Serafin yerine Maestro Gavazzini yönetecekti. Leyla anımsadıkça kıs kıs gülüyordu. Venedik'teki bu mutlu günlerde geldi Napoli'den telefon. Napoli'deki San Carlo Operası'nın müdürü Di Cassone, Venedik'teki başarısını kutluyor ve soruyordu. Donizetti'nin hiç ama hiç bilinmeyen bir operasında Robert Devereaux'da oynar mı? Yo, hayır, artık hiç kimsenin bilmediği bir operada oynamayı düşünmüyordu. Üstelik operanın adı da bir erkek adı. Yani başrolü onun değil, bir erkeğin oynayacağı bir eser. Operanın adı benim oynayamayacağım rol değilse oynamam. Tamam, hayır diyordu ki Gavazzini engelledi. Bu eserde başrol Kraliçe Elizabeth. Ama Rossini'nin bu adla bir operası olduğu için Donizetti üstüne başka bir ad koymuş. Mutlak kabul etmeliydi. Hiç bilmediği operanın hiç bilmeyen başrolünü, Kraliçe Elizabeth rolünü kabul etti. Ve çalışmaya başladı. Venedik'teki o mutlu günlerde bir teklif daha aldı. Bu kez Maestro Vittorio Guidi'den. Bellini'nin yarım bıraktığı ve 130 yıldan beri oynanmamış bir operası. Beatrice di Tenda üzerinde çalışıyordu. Başrolü oynar mıydı? Önce bir bakayım, bir düşüneyim dedi. Derken Maestro Guidi'nin mektubunu aldı. Maestro bu operayı daha önce Scala'da temsil etmek istediğini, her şeyi yoluna koymuşken Avusturyalı Primadonna'nın bencil kaprisleri yüzünden kapıyı vurup çıktığını, çalışmanın yarım kaldığını anlatıyordu. Avusturyalı primadonna John Stedral'dı, maestro, Bellini'nin elinden çıktığı tartışmalı olan bölümleri kesmek istemiş. Johann Stedral'ın sinirlenmiş, karşı koymuş, maestro da provayı yarım bırakıp çekip gitmiş. Ve şimdi Vittorio Guidi bu operayı Venedik'te La Fenix Tiyatrosu'nda Stedral'la değil Leyla Gencer'le yapmak istiyordu. Leyla teklifi kabul etti. Venedik ona uğur getirmişti. Ayağa kalktı tiyatro. Beatrice Tenda temsilleri, Vittorio Guidi ile Leyla'nın uzun mektuplaşmaları, bir araya gelip çalışmaları, tartışmaları, kavga etmeleri, anlaşmaları, dayanışmaları, Leyla'nın ''Ama Maestro Gavazzini diyor ki'' diye başlayan itirazları, Guidi'nin ''Bıktım, yeter artık şu Maestro Gavazzini'yi haykırmaları'' yine anlaşmaları, yine kavgaları, yine çalışmaları, yine uzlaşmaları sonucunda başarıyla gerçekleşti. Bu çalışma Leyla Gencer'i yeni araştırmalara yönetecekti. Ve 2 Mayıs 1964 akşamı. Napoli'de San Carlo Tiyatrosu. Donizetti'nin Robert Devereux operasını Mario Rossi yönetiyor. Leyla Gencer, Kraliçe Elizabeth rolünde. O akşamı Napoliler hiç unutmadı. Donizetti'nin bu bilinmeyen eserini görmek için Napoli'ye inen İtalyanlar, İtalyan ya da yabancı eleştirmenler, opera uzmanları hiç unutmadı. İtalya'da her konuştuğum hala etkisine sıyrılamadıkları, onları asla terk etmeyecek temsilleri anlatırlarken dönüp dolaşıp Robert Devereux'e geliyorlardı. Coşkuyla anlatıyorlar, o anları yeniden yaşarmışçasına anlatıyorlar ve hep şu sözlerle bitiriyorlar. Temsilin sonunda tiyatro ayağa fırladı. Tüm dinleyiciler sahneye koştu. Sahneyi istila ettiler. O akşam tiyatro ayağa kalktı. Herkesten öyle çok dinledim ki Robert Devereux'un operasını seyretmiş gibiydim. Bu operada o bir kraliçe. O kraliçe Elizabeth. Ama yalnız romantik bir kraliçe değil, aynı zamanda tarihsel gerçeği olan bir kraliçe. Hem sert, güçlü ve egemen. Hani neredeyse zalim, hem de tepeden tırnağa dişi, aşkla yanıp tutuşan. Bir haini sevdiğini, kendine ihanet eden birini sevdiğini anlayınca yaşadığı öfkeyi ve de acıyı, içine gömdüğü, aşkının ölüm fermanını imzalarken yaşadığı çelişkileri, kararsızlıkları görür gibiyim. İçine düştüğü amansız durumu, acısını ve güçsüzlüğünü, içinde kopan fırtınaları, saray ahalisinden gizlemesi gereken bu duyguları, bu fırtınaları dinleyicilerine nasıl aktardığını duyar gibiyim. Ellerine, yüzüne, gözlerine yansıyan iç savaşı yaşar gibiyim. Ve sonunda büyük bir kararlılık ve güçle kendini ölüme mahkum edişini ve bu müthiş patlama anında tiyatronun ayağa kalktığını görür gibiyim. O akşamı Napoliler hiç unutamadı. Hele Leyla hiç. O akşam tüm yaşamımda en çok ama en çok aklıma, kalbime yerleşen şey oldu, dedi çok sonraları. Beaujolais şarabı ve Gencer'in şarkısı. Hayır, ben o gece orada değildim. O gece orada bulunan Alfredo Parenta, hani Leyla'nın Türkleri hiç sevmez, benden nefret eder dediği eleştirmen, Il Mattino gazetesinde şunları yazacaktı. 3 Mayıs 1964. Dün akşam büyük bir sanat olayı izledik. Bu operanın baş kişisi, güçlü iradesi ve psikolojik zenginliğiyle olay örgüsüne egemen olan Kraliçe Elizabeth'tir. Gencer, gerek ihtişamı, gerek ölçülü ağırbaşlığıyla çok geniş bir yelpaze içinde gururlu, fevri, trajik ifadelerle, müşfik, dokunaklı, teslimiyetlere dehşet saçan erkeksi davranışlardan iç dünyanın boğucu sıkıntılarına, öfke ve hırstan aşkın merhametine uzanan bir yelpaze içinde olağanüstü dramatik gücü sayesinde Elizabeth rolünde tam bir egemenlik sağlıyor. İnsani ve görkemli davranışlarıyla, tiz seslerdeki belirgin, sert yoğurtulu söyleyişiyle, melodilerdeki sevgi dolu yumuşaklığıyla sahneye ve müziğe egemen. Gencer, Elizabeth kişiliğini keskin köşelerinde olsun, ışıklarla gölgelerin kaynaştığı ince hassas bölümlerde olsun tam bir ustalıkla yorumluyor. Kendisi şimdiye dek görmediğimiz bir bütünlüğe kavuşmuş durumda. Rolün gerektirdiği geniş ses yelpazesinde teknik, güven ve ses tınısı daha da özgünleştiren ışıltıları açısından meslek yaşamının en görkemli dönemini yaşıyor. Sanatçı, insan sesi imkanlarındaki dayanıklılığın yanı sıra özellikle büyük trajik oyuncu yorumuyla bizi çok elinden sarsan bir sıçrayışta Callas düzeyine çıkıyor. Leyla'nın bu yazıyı okuması için gecenin gündüze dönmesi gerek. Şimdilik soyunma odasına dinleyicilerin yaşantısını bekliyor. Sanki o soyunma odası da İngiliz sarayının bir bölümü ve o hala Kraliçe Elizabeth. Odasına girmeyi başarabilen ya da odasına girmeye hak kazanmış kişiler sanki kraliçenin maiyeti, tebrikleri aynen bu havada kabul ediyor. Huzura ilk alınanlardan biri Roma operasının sanat yönetmeni Massimo Baggioncino'ydu. Kraliçe Elizabeth'in özür dilerim Leyla Gencer'in önünde hürmetle eğilirken önümüzdeki mevsim Roma operası sizinle açılıyor diyordu. O kraliçe durun bakalım acele etmeyin dedi. O görkemli tavırların, soylu tebessümün gerisinde için için yaramaz, hırslı, çok akıllı bir küçük kızın kendi kendine durun bakalım daha hepiniz önümde diz çökeceksiniz diye mırıldandığından hiç kuşkum yok. O yaz Napoliler müzikolog Francis Kella'nın deyişine göre yalnız iki şeyi dillerinden düşürmediler. Yalnız iki şey üzerinde yemin ettiler. Tanrı'yı iki şeyle kutsadılar. Gencer'in Robert Devereux'unu ve yeni Beaujolais şarabı. Napoli'nin zengin halk geleneğinde yeni bir deyiş doğmuştu. Vine France Cella'ya göre o yaz Leyla'nın söylediği Robert De Verus'un ünlü final şarkısı İtalyan Milli Marşı'nın yerini aldı Napoli'de. O günden sonra Robert De Verus operası unutulmuşluğun derinliklerinden gün ışığına çıkacak. Bir yıl sonra Monsettera, Cabella, daha sonra Beverly Seals bu operayı çeşitli merkezlerde söylemeye başlayacaklardı. Belki de tüm kaynak kitaplara geçecek olan Cabella'nın o ünlü sözü o günlerde kaldı. Şöyle demişti büyük soprano: "Bir eseri Leyla Gencer keşfeder, ortaya çıkarır, ben söylerim. Beverly Seals de planı yapar." Robert De Verus'un bu başarısı Donizetti kraliçesinin görkemli tacını oluşturdu. Bundan böyle Leyla Gencer'in her yılki programında bir ya da daha çok Donizetti eseri bulunacaktı. Milano'da öğrenciler. O zamanlar şimdiki gibi değil. Milano'da 3-5 Türk öğrenci ya var ya yok. Sevim ve Tuncay, Çavdar bunlardan ikisi. Onlar Milano'da bu olağanüstü burjuva kentte kıt kanaat tam bir öğrenci yaşamı yaşıyorlar. 1957-64 ve Leyla'yı tanıyorlar. Hayır, Leyla'nın tüm temsillerini izlemelerine olanak yok. Çünkü Scala'nın biletleri çok pahalı. Ta en tepede, galeride bir yerler bulabilirlerse ne mutlu. Anımsıyorlar. Temsil geceleri Scala'da neredeyse çağdaş bir görkem yaşanır. İnanılmaz bir lüks. Temsil başlamadan önce Scala'nın önündeki meydanda durup gelenleri izlerler. Yeryüzünün en zengin erkekleri ve en güzel, en şık kadınları mücevherler, kürkler içinde gelirler. Bambaşka bir dünya. Galeri izleyicisi ise sanatçıların korkulu rüyası. Ellerinde notalarla operayı izliyorlar. Asla bağışlamazlar. Her an eleştirilerini, öfkelerini kusmaya hazır bekliyorlar. Galerinin bir altında balkonda ve salonun arkalarına dağılmış şakşakçılar. Her prima donnanın şakşakçıları var. Aryaların sonunda alkışı başlatan. Temsil başlamak üzere. Scala'nın ışıkları yavaş yavaş ağır ağır alçalmaya başlıyor. Harika bir duygu. Işıkların sönmesi belki 5 dakika sürüyor. Dış dünyadan opera dünyasının büyülü geçişi. Leyla sahneye çıktığı an alkış kopuyor. Söylemeye başlayıncaya dek sürüyor alkışlar. Leyla sahneye çıktığı an artık insan başka hiçbir şeye bakamaz oluyor. Yalnız ona bakıyorsunuz. Sevim inanmıyor. Sokakta yanında nazlı nazlı, tembel tembel, edalı, işveli yürüyen kadınla sahnede müthiş fırtınalar yaratan, ateşten bir top gibi hareket eden kadının aynı insan olduğuna. 5 kişilik Türk öğrenci grubuna sık sık pilav pişiren, harika pilav pişirir, parasız kaldıklarını fark ettiğinde onları eve yemeğe davet eder. Harika bir ev sahibidir. Gittiği her turnede onların minik armağanlar getiren, her dertlerine koşan, Türkiye'de kimin nereye gereksinim varsa siz telaşlanmayın ben hallederim deyip öğrencilerin Türkiye'deki arkadaşlarına kah gelinlik, kah ilaç taşıyan, müthiş damak tadı olup yemek yemekten zevk alan, çok alçak gönüllü ve özellikle de çok sıcak, çok güzel, dolu dolu gülen kadınla kendi aralarında Milano mucizesi diye ad taktıkları bu prima donnanın aynı insan olduğuna inanmak çok güç. Zaman zaman sormaktan kendilerini alamıyorlar. Onların üzerine titreyen, onlara yemek pişiren, hep sıcacık gülen, hep dertlerine koşan bu primadonna nasıl bir primadonna? Milano'da öğrenci olmak güç ama primadonna olmak daha da güç. Operadan operaya, bir ülkeden ötekine koşmaktan Leyla'nın Milano'da bir ev bulacak, yerleşecek zamanı ve hali yok. Bir Amerika turnesinde Sevim ve Tuncay'a havale ediyor bu işi. Ona kendi kafanıza göre bizim öğrenci sitesinin en lüks dairesini tuttuk. Ama ne de olsa öğrenci lojmanı gibi bir şey. Yine kendi kafamıza göre eşyalar aldık. Deli dolu, modern eşyalar. Zavallı hiç ses etmedi. Öyle nazik, öyle alçak gönüllü ki ne yaptıysak, ne aldıysak beğendi. Hem zaten çalışmaktan başka gözü bir şey görmüyor ki. Mesleğiyle öyle dolu, öyle tatmin oluyor ki fazla bir şeye gereksinimi olmuyor. Bir başka gözlem. Sabahları çok erken kalkıyor Leyla. Saat 9'a dek tüm gazeteleri okuyor. Dünya ekonomisi, politikasından Milano'nun sosyete haberlerine dek her şeyi okuyor. O gece temsil olsun ya da olmasın, sabah 9'da her şeyi biliyor. Dünyada ne olup bitmiş, Milano'da neler oluyor, bütün haberler bizlerde değil. Tüm İtalyan arkadaşları da ondan alıyor. Tam bir Milanolu, gerçek Milanolulardan daha Milanolu. Ve bir öfke. O zamanlar Milanolular, öğrenciler bile Türkiye'nin nerede olduğunu bilmiyorlar. Ve Milano, Türk soprano diye sarsılıyor. Hadi diyelim Ankara Devlet Operası kişisel hırsla, çıkar oyunlarıyla bir yanlışlık yaptı. Ama Türk devletinin, hükümetlerinin, Türk basınının, Yurt dışındaki Türk temsilciliklerinde hiçbir şeyden, Leyla'nın burada verdiği amansız savaştan haberi yoktu. Normlarla Savaşı. İtalya'da olay bu adla anılıyor. Normlarla Savaşı. Baştan başlıyorum. Her primadonna'nın gönlünde günün birinde Bellini'nin bu ölümsüz eseri Norma'yı oynamak düşü var. Elbette Leyla'nın da. 19. yüzyılın bu en güzel bestelerinden biri, yalnız müzikal açıdan mükemmelliğiyle değil, dramatik kurgusuyla, sonsuz duyarlılığıyla, romantizmle, gerilimin iç içeliğiyle de dikkati çekiyor. Aynı zamanda soprano'yu tanıdığı sonsuz olanaklarla da. Eserin baş kişisi Norma, tepeden tırnağa kadındır, eştir, sevgilidir, anadır ve kendisini ülkesine adamış bir kahramandır. Norma, Galya'nın baş rahibesi, tanrıçasıdır. Yıllar önce birlikte olduğu ve hala çılgınlar gibi sevdiği Romalı komutan Pollini'ye çocuklar doğurmuştur. Ama bağlı olduğu inanç evliliği yasaklar. Ve şimdi Galyalılar Romalılara karşı savaş vermektedir. Norma'nın savaşı daha da zorlu, daha da acımasızdır. Ülkesi için, inançları için, erkeğinin sevgisini yeniden kazanmak için, çocukları için, gururu için ama en çok, en çok aşkı için savaşmaktadır. Bu savaşın sonunda kendini fethedecek bile olsa aşk için değmez mi? Hayır, hayır. Normlarla Savaşı olayının başlangıcı böyle değil. Yeniden baştan başlıyorum. Her primadonna'nın gönlünde günün birinde Norma'yı oynamak düşü var. Elbette Leyla'nın da. Ama bu düşü değil, gerçekleştirmek, yeşertmeye bile olanağı yok. Çünkü Norma Callas'tır. Bu denli açık seçik ve kesin. Yıl 1959, soğuk bir kış akşamı. Leyla Milano'da. O akşam evinde uslu uslu sessiz sakin oturuyor. Bir telefon Roma'dan. Maestro Tulla Serafin. Leyla, yarın sabahtan itibaren Norma'yı çalışmaya başlayabilirsin. Leyla ertesi sabahı beklemedi. O akşam çalışmaya başladı. O akşam Roma operasına Norma temsillerinde Callas'ın sesi kısılmıştı. Evet, kendini iyi hissetmiyordu. Temsil bir saat geç başlamıştı. Söylendiğine göre hastaydı, ateşliydi. Birinci perdenin sonunda alkışlar değil, ıslıklar duyulmuştu salonda. Ve ikinci perdede? Hiç olmadı ikinci perde. Callas sahneyi terk etti. Şeref lojasında oturan İtalyan devlet başkanı salonu terk etti. Tüm dinleyiciler operayı terk etti. Öfkeyle, kızgınlıkla. Ne acımasız bir meslek, ne acımasız bir dünya. Skandal diyordu herkes. Çığlıklar atıyordu sahnedeki yenilgiye. Öfkeyle, kızgınlıkla. Ve maestro Tullio Serafin telefona koşuyordu. Leyla, Norma'yı çalışmaya başlayabilirsin demek için. Ne acımasız bir meslek. Ne acımasız bir dünya. Aradan yıllar geçti. Leyla Gencer 1962'de Barcelona'da, 1964'te Buenos Aires'te söyledi. Norma.